Ayrım 35.
Hayvanları biraz yavaşlatınca dönüp baktım. Hiksos arabasının hendeğin içinde kaybolduğu yerden toz duman yükseliyordu. Nehir kıyısı 200 adım ilerimizdeydi ve artık güvenlikle aramızda hiçbir şey kalmamıştı. Arkama dönüp son bir kere baktım. Bana ok atmış olan Hiksoslu sürücü düştüğü yerde kıpırdamadan yatıyordu. Lord Intef hendeğin biraz ilerisine düşmüştü. Kıpırdamamış olsaydı onu orada öylece bırakabilirdim. Ancak tam o anda doğruldu ve sallanarak ayağa kalktı. Birden ona duyduğum nefreti tüm gücüyle hissettim ve kafam bir anda kaynamaya başladı. Sanki gözlerimin ardında bir damar patlamış gibi ortalık karardı ve kızıl kan rengine büründü. Vahşi bir çığlık atarak arabayı o dar alanda çevirerek atları yeniden geldiğimiz yola sürdüm. Lord Intef tam önümde duruyordu. Düştüğünde miğferiyle silahlarını kaybetmişti. Dizleri üstünde sallanıyordu. Atları yine dört nala kaldırdım. Arabayı doğruca ona nişanlamıştım. Tam üzerine vardığımda birden kendini yana attı. Onu sendelerken görünce zayıf ve çaresiz olduğunu sanmıştım. Oysa köpekler tarafından kovalanan bir çakal kadar hızlı ve çevikti. Araba ağır ve hantal olduğundan onun kaçışını izleyecek kadar kolay manevra yapamıyordum. İntef'i ıskalayıp yanından geçtim. Dizginleri çektiysem de ağır arabayı döndüremeden 100 adım ileri gitmiştim. Dönüp geldiğimde İntef hendeğe doğru koşuyordu. Oraya varırsa kurtulacaktı. Bir küfür savurarak atlara yol verdim yine. İşte o anda tanrıları onu terk ettiler. Hendeğe varmış sayılırdı. Ama omuzu üzerinden bana baktığı için bastığı yeri görmüyordu. Bir taşa çarptığı anda ayağı burkuldu, yere yuvarlandı, bir cambaz gibi hemen fırladı yine, koşmaya çalıştı. Ama kırık bileğiyle beceremedi. Kendini hendeğe atmak için döndü. Ancak arabanın tekerlek bıçaklarından kaçamadı. Dönen bıçaklardan biri zırhının balık sırtı zincirlerine takılmıştı. Bıçağın ucu zırhı delip etine girdi. Bıçak durmadan döndüğü için bağırsakları da onunla birlikte dönerek gövdesinden boşalıyordu. Pazarda balıkçı kadınların içini boşalttıkları o büyük balıklardan birini andırıyordu artık. Onun çığlıklarını bir daha ömrümün sonuna kadar duymak istemem. O ses kimi zaman hala rüyalarıma girdiği için böylece bana son kötülüğünü de yapmış oldu. Çok istemememe karşın onu asla unutamadım. Arabaya bağlı olduğu o iğrenç zincir sonunda kopunca İntef tarlaların ortasında kaldı. Artık çığlıkları kesilmiş, kıpırdamadan yatıyordu. Atları durdurdum. Tanus hayvanın sırtından inip hanımımla prensi arabadan aldı ve kucakladı. Hanımım ağlıyordu. Çok korkunçtu. Bize ne yapmış olursa olsun yine de babamdı. Bitti artık dedi Tanus. Tamam işte bitti artık. Prens Memnun annesinin omuzundan dedesinin cesedine bütün küçük çocuklarda olan o merakla bakıyordu. Birden o ince sesiyle kötü bir adamdı dedi. Evet çok kötü bir adamdı dedim. Kötü adam öldü mü şimdi? Evet Mem öldü. Artık geceleri daha rahat uyuyabileceğiz. Yeniden arabaya binip gitmekte olan donanmaya yetişmeye çalıştık. Sonunda Kratos'un gemisinin yanı sıra gitmeye başlayınca o yabancı arabadakilerin bizler olduğunu fark etti. O kadar uzaktan bile yüzündeki şaşkınlık seçiliyordu. Daha sonraları bana bizim öndeki gemilerden birinde olduğumuzu sandığını söyledi. Arabadan ayrılmadan önce atları serbest bıraktım. Sonra Kratos'un gönderdiği kayığa binmek için suya girdik. Hiksoslar bizi kolay kolay bırakmıyorlardı. Nil boyunca güneye kaçarken günlerce nehrin iki kıyısından arabalarıyla bizi kovalayıp durdular. Horus'un soluğundan ne zaman arkamıza baksak bizi izleyen düşman kaldırdığı tozu görüyorduk. Toz bulutlarına zaman zaman da Hiksosların yağmalayıp yaktıkları köy ve kentlerden yükselen dumanlar karışıyordu. Mısır kentlerinden geçtikçe filomuza bir sürü küçük tekne katılıyor ve filomuz her gün giderek biraz daha büyüyordu. Rüzgarın uygun esmediği zamanlar arabalar bize yetişiyorlar. O zaman nehrin iki yanındaki silahların parıltılarını görüyor, Hiksosların alaylarını duyuyorduk. Ancak kutsal Nil ana yüzyıllardır olduğu gibi yine bizi koruyordu ve bize yetişmeleri olanaksızdı. Sonra rüzgar yine kuzeyden esmeye başlıyor ve biz bir kere daha öne geçiyorduk. Böylece toz bulutları kuzeyimizde kalıyordu. 12. günün sabahı Tanus'a atları bu kovalamacayı daha fazla sürdüremez dedim. Bundan o kadar emin olma. Salitis'i çeken Firavun Memose'nin hazinesi ve çifte kralın veliahtı var. Altın ve iktidar insanın kararlılığını artırır. O barbarları daha çok göreceğiz. Ertesi sabah rüzgar yine yön değiştirdi ve arabalar bize bir kere daha yaklaşıp Elefantin adası altında nehri daraltan granit duvarlardan ilki olan Hapi kapılarına gelirken de geçtiler. Bu granit duvarlar arasında Nil 400 adım kadar daralır ve siyah granit duvarlar iki yanda dimdik yükselirdi. Ters yönden gelen akıntı o kadar güçlüydü ki hızımız birden düşmüş ve Tanus kürek başına dinlenmiş adamların geçmesini emretmişti. Sanırım sen haklısın Taita dedi Tanus. Bizi burada bekleyeceklerdir. Bak oradalar işte. Filonun başındaki Horus'un soluğu kapılara girmek üzere olduğu için dik yamaçlara ancak başımızı geriye atıp bakabiliyorduk. Hiksos okçuları o kadar yüksekteydiler ki cüceleri andırıyorlardı. O yüksekten oklarını karşı kıyıya kadar atabilirler diye mırıldandı. Tanus bugün bütün gün boyunca hep menzilde olacağız. Özellikle kadınlar ve çocuklar için çok kötü bir gün olacak. Durum tahmininden de kötü oldu. Gemimize tepeden atılan ilk ok mavi gökyüzünde bir duman izi bırakarak provamızdan az ileri düştü. Ateş okları. Tanus başını salladı. Yine sen haklısın Taita. Barbar çok çabuk öğreniyor. Bir maymuna yeni numaralar öğretmek kolaydır. Yamaçlar rüzgarı kestiği için filoyu geçirmek tam iki gün sürdü. Oklar güvertelere ve direklere yağmur gibi yağıyordu. Her biri yeni bir yangın başlatıyor ve bunlar da ya kova kova taşınan suyla ya da benim geliştirdiğim pompalı bir hortum sistemiyle söndürülüyordu. Bu saldırıya karşı koymamız olanaksızdı. Hiksoslar bizim daha az güçlü yaylarımızın menzili dışındaydı. Hapi kapılarından geçebilen tüm gemilerde kara kara yanıklar vardı. Pek çoğu o kadar bile talihli olamamış, yangınlar söndürülmeyince gemiler akıntıya bırakılmış, aralığa girmek için bekleşen diğerleri arasında kargaşalığa yol açmıştı. Çoğu kere yangın kontrolden çıkmadan tayfaları ve yolcuları kurtarıyorduk ama kiminde de geç kalıyorduk. Alevlerin arasında kalan kadın ve çocukların çığlıkları insanın kalbini donduracak kadar korkunçtu. Hapi kapılarında 50'den fazla gemi kaybettik. Ancak güneye doğru bu uzun sefer sonunda Hiksoslarda atları da yorulmuşlardı. Artık kuzey ufkumuzu lekeleyen toz bulutlarından eser yoktu ve biz de bu aradan yararlanarak ölülerimiz için yas tutabilir ve teknelerimizi onarabilirdik. Ancak hiçbirimiz Hiksosların pes edeceklerine inanmıyorduk. Firavun'un hazinesi dayanılmayacak kadar çekici bir avdı. Elefantin adasına varınca rahat bir soluk aldık. Arabalar günlerdir görünmediği için Filo'da ve kentte yeni bir iyimserlik başlamıştı. İnsanlar güneye kaçıştan vazgeçip burada şelale altında istilacıya karşı koyacak yeni bir ordu kurmaktan söz etmeye başlamışlardı. Hanımımın böylesine verimsiz bir toprakta kök salan bu güven ruhuna kanmasına asla izin vermedim. Ona falda doğru yolun bize gösterildiğini ve kaderimizin hala güneyde olduğunu anlattım. Bu arada yılmadan yolculuk hazırlıklarını sürdürüyordum. Artık Hiksoslardan kaçmaktan çok bu serüvenin büyüsüne girdiğimi itiraf etmeliyim. Şelalenin öte yanında ne olduğunu görmek istiyordum. Tersanede bütün gün çalıştıktan sonra saray kütüphanesinde geç saatlere kadar oturup bizden önce bilinmeyen adım atmış insanların hikayelerini okuyordum. Bunlar nehrin sonu olmadığını, dünyanın ucuna kadar uzandığını yazıyorlardı. Birinci şelaleden sonra hiçbir insan ya da geminin aşamayacağı kadar büyük bir şelale varmış ve ikisi arasındaki yol bir yıl sürüyormuş. Orayı görmek istiyordum. Hayatımda en çok görmek istediğim şey canımız olan bu büyük nehrin başladığı yerdi. Geceleri papirüsler önünde başım önüme düştüğünde rüyamda yine dağın tepesinde büyük rahminden iki suların fışkırdığı tanrıçayı gördüm. Çok az uyumuş olmama karşın şafakla birlikte taptaze ve heyecan içinde uyandım ve yol hazırlıklarına devam için tersaneye koştum. Gemilerimiz için halatların burada yapılıyor olması benim için büyük bir şanstı. Böylece içlerinden en iyilerini seçme olanağına sahiptim. Bunlardan kimi parmağım kadar ince, kimi de bacağım kadar kalındı. Ambarlarda boş olan her yeri tıka basa halatla doldurdum. Şelalelere geldiğimizde onlara ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyordum. Elefantin adasında içimizdeki zayıf yüreklilerin ortaya çıkmasına şaşmamak gerekirdi. Teb'den kaçışın sıkıntıları bu insanlara Hiksosların merhametinin kavurucu güney çöllerine yapılacak bu yolculukta onları bekleyen daha vahşi insan ve hayvanlara tercih edilebileceği inancını yerleştiriyordu. Tanus yurttaşlardan binlercesinin gemilerden kaçmak istediklerini öğrenince öfkeden küplere bindi. Lanet olası hainler diye gürledi. Ben onlara yapacağımı bilirim ve asker zoruyla onları gemilere bindirmekten söz etti. İlk başlarda hanımım da kendisini destekliyordu ancak onun nedenleri çok başkaydı. O sadece tebaasının refahını ve onları Hiksos terörüne teslim etmeyeceğine dair verdiği sözü düşünüyordu. Onlar gönülsüz yolculardan kurtulmakla daha iyi olacağımıza inandırana kadar bir gece sabaha kadar uğraştım. Sonunda Kraliçe Losteris bir ferman yayınlayarak isteyenlerin Elefantin Adası'nda kalabileceklerini duyurdu. Bu duyurusu kentin bütün sokaklarında ve gemilerimizin yattığı rıhtımda okundu. Ben Mısır naibi ve iki krallığın çifte tacının mirasçısı Prens Memnun'un annesi olan Kraliçe Losteris, ülkemin halkına şu sözü veriyorum. Tanrılar önünde bir yemin ediyor ve kendilerine buna tanıklık etmeye çağırıyorum. Size yemin ederim ki prens erginlik yaşına eriştiğinde onunla birlikte Elefantin Adası kentine dönüp kendisini Mısır tahtına çıkararak başına çifte tacı yerleştireceğim ve o da düşmanı buradan atarak sizi yaşamının sonuna kadar adalet ve merhametle yönetecektir. Ben Mısır naibi Kraliçe Losteris böyle konuştum. Bu ferman sıradan insanların hanımımla prense duydukları sevgi ve bağlılığı kat kat artırmıştı. Tarihimizde onun kadar sevilip sayılan başka bir hükümdar olduğunu hiç sanmam. Bizimle şelalelerin ötesine geleceklerin listeleri çıkarıldığında bunların arasında sadakat ve becerilerine çok değer verdiğimiz kişilerin bulunduğunu görünce hiç şaşmadım. Elefantin adasında kalanlar orada kalmalarına memnun olduğumuz kişilerdi ve rahiplerin çoğu da onların arasındaydı. Ancak zaman bize orada kalanların da bizim için çok değerli olacaklarını gösterecekti. Uzun göç yıllarında onlar halkın yüreğindeki alevi hep canlı tutacaklardı. Böylece o uzun ve acı Hiksos işgali yıllarında prensin bir gün döneceği efsanesi iki krallık içinde iyice yayıldı. Sonunda birinci şelaleden büyük deltaya ve Nil'in yedi ağzına kadar tüm Mısır halkı onun döneceğine inandı ve o günün gelmesi için dua etti. Hui atlarımı nehir kıyısındaki kum tepeleri altına çekmişti. Prensle her gün onları ziyarete giderdi. Memnun artık sevdiği hayvanları adlarıyla tanıyordu ve sabırlıyla bıçak çağırdığında gelir elinden yem yerlerdi. Hui de bu uzun yürüyüş boyunca sürülerin bakımı hakkında çok şey öğrenmişti ve bu bilgisinden yararlanarak yolculuğun bundan sonraki aşamasını en küçük ayrıntılarına kadar planlayabilmiştik. Hui'ye atların şelaleleri aşmakta oynayacakları rolü de anlatmış ve onunla seyislerini koşum takımları hazırlamakla görevlendirmiştim. İlk fırsatta Tanus'la nehrin ilerisine şelaleyi keşfe gittik. Su öylesine alçaktı ki tüm adalar ortaya çıkmıştı. Bunların arasındaki kanallardan bazıları çok sığdı. İnsan başı suya gömülmeden karşıdan karşıya geçebilirdi. Şelale millerce uzunluktaydı ve suda asılmış granitlerle aralarında yılan gibi kıvrılan su yollarından oluşuyordu. Ben bile önümüzdeki işin güçlüğünden yılmıştım. Bunu görünce Tanus her zamanki açık sözlülüğünü elden bırakmıyordu. Buradan altı parçalanmadan bir kayık bile geçiremezsin. Ağzına kadar dolu bir gemiyi nasıl geçireceksin? Atlarından birinin sırtında mı ha? Gülüyorsa da sesinde şakadan eser yoktu. Elefantin adasına dönerken ileri gitmenin tek yolunun gemileri terk edip yola karadan devam etmek olduğuna karar vermiştim. Bu yolun karşımıza çıkaracağı güçlükleri tahmin bile olanaksızdı. Ancak filoyu şelalenin öte yanındaki kıyıda yeniden inşa edebileceğimizi hesaplıyordum. Elefantin adasına döndüğümüzde gidip her şeyi Kraliçe Lostiris'e anlattık. Hepsini dinledikten sonra başını salladı. Tanrıçanın bizi bu kadar çabuk terk ettiğine inanmıyorum. Sonra bizi ve maiyetini alıp adanın güney ucundaki Hapi Tapınağı'na götürdü. Tanrıçaya epey büyük bir kurban sunduktan sonra hep birlikte Hapi'den bize yol göstermesini istedik. Ben bir iki keçinin boğazı kesilerek veya taş sunağın üzerine birkaç salkım üzüm bırakılarak tanrıların satın alınabileceğine inanmadığım halde uzun saatler boyunca taş üstünde oturmaktan kıçımın ağrımasına karşın yine bir baş rahibin ateşliliğiyle dua ettim. Güneşin ilk ışıkları tapınağın kapısına değdiğinde hanımım beni Nil ölçeri kontrol etmem için aşağı gönderdi. Daha son basamağa erişmeden diz boyu suya girmiştim. Hapi dualarımızı duymuş, Nil haftalar önce yükselmeye başlamıştı. Suların yükseldiğinin hemen ertesi günü Tanus'un Hiksos ordularını gözetleme görevini verdiği hızlı teknelerimizden biri geldi. Düşman bir haftaya kadar adada olacaktı. Lord Tanus hemen şelalelerin savunmasını hazırlamak için ordusunun büyük bir bölümünü alıp giderken halkımızın gemilere bindirilmesine benimle Lord Merkeset'i memur etti. Lord Merkeset'i genç karısının üstünden güçlükle indirerek hazırladığım emri imzalamasını sağladım. Bu kez Teb'deki kargaşa ve panik olmadan gemilere binip yola çıkabildik. Yelken açtığımızda nehrin iki yakasında 50 bin Mısırlı ağlayarak bize palmiye yaprakları salladılar. Kraliçe Losiris yanında küçük prens olduğu halde Horus'un soluğunun burnunda durmuş ağır ağır geçerken halkına el sallıyordu. 21 yaşındaki hanımım güzelliğinin doruk noktasındaydı ve güzelliği yanı başında küçük ama kararlı elleri arasındaki Mısır asasını tutan çocuğunun yüzüne de yansıyordu. Döneceğiz diye seslendi hanımım. Prens de annesini taklit etti. Döneceğiz, bizi bekleyin, döneceğiz. Talihsiz ülkemizi en karanlık günlerinde bile ayakta tutacak olan efsane işte o gün Nehir Ana'nın kıyılarında böylece doğmuş oldu. Ertesi öğle üzeri şelalenin başına vardığımızda kayalık geçit yemyeşil sularla kaplanmıştı. Yer yer beyaz köpükler görünüyorsa da o korkunç gücünü tam olarak henüz serbest bırakmış değildi. Nehrin yaşam döngüsü içinde bizim için en uygun an buydu. Su gemilerin karaya oturması tehlikesi olmadan yüzebilecekleri kadar yüksek ama akıntı onları alıp şelalenin granit duvarlarına çarptırıp parçalatacak kadar güçlü değildi. Tanus gemilerle uğraşırken ben de sözde Lord Merkeset'in komutası altında Hui ile kıyıda çalışıyordum. Yaşlı adamın bir yanına en iyi şaraptan bir testiyle öteki yanına 16 yaşındaki karısını vermiş ve hepsini bir tepede kurduğum çadıra yerleştirmiştim. Soylu Lord'un zaman zaman aşağı gönderdiği çelişkili emirlere aldırış etmeden birinci şelaleden geçme işini tamamlamaya çalıştık. En kalın halatlarımızı kıyıya serdikten sonra atlarımızı onarlı gruplar halinde topladık. Bir kerede 10 takım yani 100 at getirip ana halatlara bağlayabileceğimizi kısa sürede öğrenmiştik. Bundan fazlasını idare etmek çok güçtü. Atların yanı sıra diğer halatları ve ipleri çeken 2000 adamımız vardı. Atlar ve insanlar her saat başı değiştirildiği için hep güçlüydüler. Adamlarımız nehir kıyısında doğduklarından tekneleri ve Nil'i kendi karılarından daha iyi tanırlardı. Tanus'la geliştirdiğimiz gemilerle kıyıdakiler arasındaki borulu işaretleşme de umduğumdan daha başarılı olmuştu. Teknedeki denizciler uzun sopalarını suya daldırarak gemilere manevra yaptırıyorlardı. Yeşil sular Horus'un soluğunu zorlamaya çalışıyorsa da bizim kararlılığımız ve 2000 insanla 100 atın gayreti suyu bastırdı. Gemiyi ilk şelalenin yukarısına çekip ilerideki derin yeşil havuza sokabildik. Hanımım kıyıda kanter içinde kalmış adamların yanı sıra yürüyordu. O kavurucu sıcakta bile bir çiçek kadar taze ve serindi. Kahkahaları ve şakalarıyla insanları yüreklendiriyor, onlarla birlikte şarkılar söylüyordu. Adamlar uydurduğumuz dizelere gülüyorlar ve halatlara yeni bir güçle sarılıyorlardı. Prens Memnun atların başında giden bıçakın sırtındaydı. O da güvertedeki babasına el sallıyordu. Sonunda şelalenin ötesine geçtiğimizde şarkılar bizi selametle oraya getirmiş olan Hapi'ye övgülere dönüştü. Şelaleden geçtikten sonra artık nehre karşı kazandığımız her adımda biraz daha usta oluyorduk. Horus'un soluğunu dar geçitten geçirmek tam bir günümüzü almıştı. Bir hafta sonra bu süre yarıya inmiş ve havuzda aynı anda 5-6 teknemiz olmuştu. Gemilerin arka arkaya gelmeleri bir töreni andırmaktaydı. Aynı anda 10.000 insan ve 1.000 at iş başında olabiliyordu. Hiksoslar bir kere daha saldırdıklarında şelalenin berisindeki derin suların kıyısında bağlı 100'den fazla teknemiz vardı. Kral Salitis Elefantin adasını yağmalamaya giriştiği için gecikmişti ve Firavun'un hazinesini ambarlarımızda taşımakta olduğumuzu çok geç fark etmişti. Nehir hakkında bildiği her şey casuslarının ve Lord Intef'in bütün anlattıkları onu şelalelerin aşılamaz bir engel olduğuna inandırmıştı. Ve o yüzden hemen arkamıza düşeceği yerde Elefantin'de zaman kaybetmişti. Salitis kenti ve adadaki sarayı yağmalamış, hazine ile prense ne olduğunu öğrenmek için tutsaklara işkence edip muhbirlere rüşvet dağıtmıştı. Elefantin adası halkı prenslerine sadık kalmışlar, Filomize geçiş tamamlamak için fırsat verecek uzun bir süre direnmişlerdi. Kuşkusuz bu hep böyle devam edemezdi ve sonunda bir zavallı Salitis'in bu işkencelerine dayanamamıştı. Bunun üzerine Kral Salitis hemen atlarını koşmuş ve uçarcasına arkamıza düşmüştü. Ancak Tanus bu kez hazırlıklıydı. Onun komutasında Kratos, Remren ve Astes mevzilerini çok dikkatle hazırlamışlardı. Gemileri çekenler dışında herkes savunmaya yardımcı olmak üzere görevlendirilmişti. En büyük müttefikimiz araziydi. Vadi derin ve kayalık kıyının yanı başındaki yol dar ve dönemeçliydi. Nehrin her kavisinde mağaralarla dolu dik yamaçlar yükseliyordu. Ve bunlardan her biri kullanacağımız doğal kaleler gibiydi.